Ayrım 22.
Subayların çoğu üzerleri öğrencilerin kazıdığı tuhaf yazılarla dolu okul sıralarında çalışıyordu. Duvarlarda okuldan kalma eğitim tabloları vardı. Yenilgi yüzünden hepsi sinirli, sabırsız ve kırıcıydı. Yalnız yeni bakan Refet Paşa neşeliydi. Bıyıkları ve çizmesi her zaman pırıl pırıldı. Sahiden mi iyimserdi yoksa oynuyor muydu anlaşılmıyordu. İstasyon dönüşü kahve içmeye gelen misafirlerle sohbet etmekteydi. Halk süngü yapılsın diye pencere demirlerini söküp getiriyor, demircilerin önüne yığıyor. Halkın canlılığı çingenelere de yayıldı. Maşacı bir çingene oymağı süngü yapmaya talip oldu. Oymak başı günde 25 süngü yapabileceklerini söylüyor. Misafirler kibar kibar güldüler. Ordunun işlerliğini yabancı savaş sanayine bağlamış olan talihsiz anlayış yüzünden şimdi maşacı çingenelere muhtaç duruma düşmüş olmak Kırşehir milletvekili Yahya Galip Kargı'nın sırtını ürpertti. Emir subayı içeri girdi. Saygıyla yaklaşıp Refet Paşa'nın kulağına birkaç cümle fısıldadı. Paşa'nın yüzü büsbütün ışıldadı. Haberi misafirlere iletti. 75 milimetrelik top mermileri gelecekti. İlk kafile Ankara'ya girmiş. Onu izleyen birkaç kafile daha var. Her gün böyle 2-3 kafile gelecek. Eğer İstanbul'daki arkadaşlar bu mermileri yetiştirmeseler yanmıştık. Ağzı kulaklarında emir subayına döndü. Haydi bize birer kahve daha söyle. Yüz kağnıdan kurulu ilk kafile sarı kışlaya yaklaşıyordu. Kağnıların tüyleri diken diken eden gıcırtıları kışlanın önünde 75 milimetrelik mermileri bekleyen subaylara kuş cıvıltısı gibi gelmekteydi. Kolbaşı kağnısını durdurdu. Bir topçu binbaşısı koştu. Kolbaşının kertenkele derisi gibi sert pürüzlü elini öpüp başına koydu. Hoş geldiniz ana. Kadın sağ ol oğul dedi. Kızlarım çok yorgun. Yükümüzü çabuk boşaltsınlar. Baş üstüne. 8 gündür yoldaydılar. Küreli bir gelin doğum yapmış, az davaylı bir kadın sancılanıp ölmüştü. Sakat bir er kağnıcılara su dağıtmaya koyuldu. Topçu binbaşı sabırsızdı. İlk sandığı hemen açtırdı. Mermilerden birini kucağına alıp sallamak geliyordu içinden. Bunu kimsenin ayıplamayacağını da adı gibi biliyordu. Öyle özlemle beklemişlerdi bu mermileri. Açılan sandıktaki mermiler elden ele dolaştı. Acı bir sessizlik çöktü. Mermiler 75 milimetrelik değil, 77 milimetrelikti. Telaşla bütün sandıklara bakıldı, yalnız 30 sandıktan 70 milimetrelik mermi çıktı. Kalan bütün sandıklar 77 milimetre çaplı mermilerle doluydu. Batı cephesinde ise 77'lik sadece birkaç top vardı. Binbaşının kanı dondu. Ortalığı ayağa kaldırmamak için yoldaki 3 kafileyi de beklemeye karar verdi. Karargah treni Sincan'dan sonra Malıköy'de durdu. Malıköy çok hareketli bir istasyondu. Ordunun ihtiyacı olan her şey Ankara'dan Malıköy ve Polatlı'ya yollanıyordu. Batı cephesinin günlük yiyecek ve yem ihtiyacı yaklaşık 250 tondu. Savaş başlayınca cepheye her gün 325 tonda cephane yetiştirmek gerekecekti. Demir yolu olmasaydı her gün 575 ton yem, yiyecek ve cephaneyi Ankara'dan 90 kilometre uzaktaki cepheye taşımak için binlerce araba gerekirdi. Demir yolunun önemini ve değerini hiç kimse İstiklal Ordusu subayları kadar bilemezdi. Ankara'dan trenle Polatlı ve Malıköy'e gelen yiyecek, silah ve mühimmat, araba ya da kağnı kollarıyla da kuzeydeki ve güneydeki birliklere dağıtılıyordu. Son vagona yanaştırılan dolgu tekerlekli Daimler-Benz bir kamyona bir masa, birkaç kilim, koltuk, iskemle, portatif asker yatağı, hurç ve sandık yüklendi. Bütün eşyası orta halli bir aile gibi bir kamyonu ancak dolduran başkomutanlık karargahı, cephe ve genelkurmay karargahlarıyla birlikte 3 gün sonra Malıköy'ün 10 kilometre kadar güneydoğusundaki Alagöz çiftliğine yerleşecekti. Yükleme sona erince kamyon her yanı zangırdayarak uzaklaştı. Eskişehir'de iki otomobil süratle gelip kralın kaldığı güzel ve büyük Türk evinin önünde durdu. Kapıda bekleyen şık bir yaver birinci arabayı ilerledi, kapıyı açtı. Hoş geldiniz general. General Papulas otomobilden indi. Yaveri ve nöbetçileri babacanca selamlayarak içeri girdi. Papulas'ı General Strategos, Albay Pallis ve Sarianis izlediler. Kral büyük taarruz öncesinde komutanı ve yardımcılarını öğle yemeğine çağırarak orduyu taltif etmek istemişti. Yaver konukları ikinci kata aldı. Sofa geniş ve serindi. Baş yaver sofada bekliyordu. Bekletmeden bir kapıyı açarak konuklara yol verdi. Kral üç oğlu ve Genelkurmay Başkanı General Dusmani salonda ayakta bekliyorlardı. Kralın büyük oğlu Yorgi de Ankara seferine katılacaktı. Kral yalnız General Papulas'ın elini sıktı. Ötekileri başını hafifçe eğerek selamladı. Oturdular. Papulas yemeğe geçmeden önce bilgi sunmak için izin istedi. Bu sabah ilk tümenimiz hareket etti. Hiçbir direnişle karşılaşmadan günlük hedefine ilerliyor. Yarın öteki tümenlerde bir hizaya gelecek. Öbür gün bütün ordu yürüyüşe geçecek. Ankara önüne 85 bini savaşçı asker olan 122.500 kişilik bir ordu ile gidiyoruz. Düşmandan savaşçı asker sayısı bakımından 2 kat, ateş gücü bakımından en az 4 kat daha üstün durumdayız. Savaş planının ayrıntılarını açıklamaya koyuldu. Dipnot: 9. Piyade Tümeni 1 Süvari Tugayı, orduya bağlı 3 topçu birliği ve takviyeli bir alay katılıyor. 296 top, 2052 hafif makineli, 672 ağır makineli tüfek. Ordunun sağ gerisini 4. Tümen, Afyon, sol gerisini 11. Tümen, Gemlik, Bilecik koruyor. Cephe gerisinde ayrıca piyade ve demiryolu alayları var. Trakya'dan getirtilen tümen 15. Tümen veya bağımsız tümen diye anılıyor. Savaşın sonunda Eskişehir'e gelir. Türkler 167 top, 205 hafif makineli tüfek, 515 ağır makineli tüfek, Kasöt sayfa 435, Van Demir sayfa 12, Türk İstiklal Harbi Sakarya sayfa 4. Papula savaş planını açıklarken Osmanlı padişahı ve halifesi Vahidettin selamlık törenine katılmak için Küçük Mabey'in köşkünden çıkıyordu. Al cephe kendi gidiş ağaları saltanat arabasının iki yanında kollarını kavuşturmuş bekliyorlardı. Atların derisi yumuşak İstanbul güneşi altında pırıl pırıl yanıyor, koşumlar ışıldıyordu. Arabanın arkasında baş katip ve baş mabeyinci ilk sırada olmak üzere saray görevlileri yer almıştı. İşgal komutanlığı silahlı tören birliğini yasakladığı için alay eskisi kadar görkemli değildi ama yine de etkileyiciydi. Başyaver Avni Paşa Vahidettin'in saltanat arabasına binmesine yardımcı oldu. Alay saltanat marşıyla hareket etti ara kapıdan. Yıldız Camisi'nin avlusuna geçti. Sadrazam ve nazırlar, ayan, senato üyeleri, sivil ve asker yüksek görevliler, hanedan damatları, elçilik temsilcileri ve davetliler, büyük üniformaları ve protokol giysileriyle sıralanmış bekliyorlardı. Kadife sesli bir saray müezzininin okuduğu ezan başlarken Vahidettin camiye girdi. Padişahlara özgü olan bölüme geçti. Padişah halifenin her cuma namazında halka görünmesi töre gereğiydi. Ama selamlık törenlerine kaç zamandır halktan pek az kimse katılıyordu. İstanbul halkının çok büyük bir bölümü hiçbir yenilginin acısına, hiçbir zaferin sevincine katılmamış, milletinin ırzı ve namusu için şehit olanlara bir kez bile rahmet dilememiş olan bu benzeri tarihte az bulunur hükümdarı kafasından silip atalı çok olmuştu. Yüzünü ve yüreğini Ankara'ya çevirmişti. İstanbul yıkım ve esirlik, Ankara ümit ve özgürlüktü. Karargah treni Polatlı'ya gelir gelmez komuta kurulu toplandı. Son bilgiler gözden geçirildi. Keşif ve haber alma raporları Yunan ordusunun genel yürüyüşe geçmesine çok az zaman kaldığını gösteriyordu. Düşmanın önünde savaş sanatına göre iki ciddi seçenek vardı. Türk ordusunun sağ ya da sol kanadına taarruz etmek. Komuta kurulu Yunanlıların ordunun sol kanadına yüklenmesini daha kuvvetli bir olasılık olarak değerlendirdi. Sol kanada taarruz için Yunanlar Sakarya güney kolunu aşmak, suyu az çöl karakterindeki arazide ilerlemek zorundaydılar. Bu seçenek ikmal yollarını da çok uzatıyordu. Ama bu kanadın kuzey kanattan önemli bir üstünlüğü vardı. Burada arazi Yunan ordusunun taarruz için açılıp yayılabilmesine çok elverişliydi. İsmet Paşa da böyle düşünüyordu. Yine de her zamanki ihtiyatlılığı ile düşmanın yönü kesinleşene kadar sağ kanada yönelmesi olasılığında dikkatinde tutacaktı. İkinci grup son kez uyarıldı. Hazır olduğu bilinen mürettep kol orduya bu gecede yola çıkması emri verildi. Bu birlikler yetişemezlerse düşman ister sağ ister sol kanada yönelsin, direnmek çok zor olacaktı. Topçu binbaşı nefes nefese bakanlığa geldi. Yoldaki 3 kafile de Sarıkışlı'ya ulaşmış, sandıklar denetlenmiş ve mermilerin ancak küçük bir bölümünün 75 milimetre çapında olduğu anlaşılmıştı. Haberi eski tümen komutanı, yeni bakanlık müsteşarı Albay Ali Hikmet Ayerdem'e bildirdi. Ayerdem bürokrasinin savaştan daha tehlikeli olduğunu söylemekteydi. Haberi alınca zavallının yüzü bütün kılcal damarları çatlamış gibi kıpkırmızı kesildi. Birlikte Refet Paşa'nın yanına girip durumu bildirdiler. Refet Paşa zaten zayıf, ufak tefek biriydi. Çaresizlikten daha da ufaldı, inler gibi sordu. Şimdi ne yapacağız? Sahi ne yapacaklardı? Uygun çaptaki mermileri toplara uydurmak teknik olarak mümkündü ama çok vakit alan bir işlemdi bu. O kadar geniş vakit yoktu. İnebolu'ya henüz yollanmamış olan sandıkları açıp mermileri muayene etmeleri için emir verildi. Ümide yer bırakmayan cevap gece gelecekti. İnebolu'da 2000'den fazla sandık var ve mermilerin ancak 1/4'ü 75 milimetrelik. Bu kadar az mermiyle bir meydan savaşı verilemezdi. Komuta kurulunun toplantısından sonra İsmet Paşa başkomutanla yalnız kaldı. Konuşmak istediği iki konu vardı. Birinci konu 3. Grup Komutanı ve Mustafa Kemal Paşa'nın sınıf arkadaşı Albay Arif Bey'in durumuydu. Kütahya-Eskişehir savaşlarında önemli yanlışlar yaptığı ortaya çıkmıştı. Güvenilir bir komutan değildi. Kısa bir görüşmeden sonra görevden alınması için anlaşmaya vardılar. Başkomutan 3 savaşa da katıldığını dikkate alarak Arif Bey'i başkomutanlık sekreteryasında görevlendirip onurunu korumayı uygun buldu. İsmet Paşa'nın ikinci konusu cephe kurmay başkanı Yarbay Naci Tınaz'dı. İsmet Paşa Naci Bey'i çok sevip güvenirdi ama bir süre dinlenmesi gerektiğini düşünmekteydi. Gelen savaş iyi yetişmiş ve sinirleri çelik gibi bir kurmay başkanı istiyordu. Milli mücadeleyi benimsemiş olan Albay Asım Gündüz'le anlaştılar. Konuşma savaşçı asker sayısına kaydı. Düşmanla aradaki farkı kapatmak mümkün değildi. Bunu bilen Mustafa Kemal Paşa kaç zamandır stratejik alanda güçlü olan düşmana karşı taktik alanda ne yapılabileceğini düşünerek yeni bir yöntem geliştirmişti. Tasarladığı yöntemi İsmet Paşa'ya açtı. İsmet Paşa bilinen savaş yöntem ve kurallarına bağlı klasik bir askerdi. Mustafa Kemal Paşa'nın askeri dehasına ve yaratıcılığına sonsuz güveni vardı ama yine de duraksadı. Mustafa Kemal Paşa yöntemini türlü olasılıklara göre krokiler çizerek açıkladı. İsmet Paşa iyi bir kurmay ve hesap adamı olarak yöntemin yararını ve önemini çok çabuk kavradı ve hemen benimsedi. Karargaha döner dönmez kurmay kurulunu toplayıp anlattı. Asker sayısının azlığından bunalmış genç kurmayların içleri aydınlandı. İyi uygulanırsa bu yöntem düşmanı eritirdi. Yöntemin özü ile genel kuralları kaynaştıran bir cephe emri hazırlanıp 16 Ağustos günü birliklere yayınlanacaktı. Dipnot: Satı müdafaa, yani alan savunması diye anılan bu yöntem şöyle özetlenebilir. Küçük büyük her birlik bulunduğu yeri büyük bir özveriyle ve inatla savunacak. Savunma hattı kırılırsa tutunabildiği en yakın bir mesafede ilk durabildiği noktada mevzilenecek ve savaşa devam edecek. Yanındaki birlikler eski yöntemde olduğu gibi onunla birlikte geri çekilmeyecekler. Bulundukları yerde kalacak ve direnecekler. Yani savaş alanının her noktasında savaşa devam edilecek. Hat değil, nokta savaşı yapacaklar. Geri çekilme ancak gerektiğinde ve üst komutanların izni veya emriyle olacak. Oysa o güne kadarki genel kurala göre savunma hattı kırılırsa birlikler birlikte ve büyüklükleriyle orantılı bir mesafeye çekilir, geride yeniden bir cephe hattı oluştururlardı. Mustafa Kemal Paşa yeni yöntemiyle bu savunma savaşı tekniğini bütünüyle değiştiriyor ve geleceğin savaş tekniklerini etkileyecek bir çığır açıyor. Mürettep Kolordu bölgesiyle 11. Yunan tümeninin bölgesi arasındaki duyarlı sınırda Gemlik, İznik, Söğüt, 17. tümenin bir alayı ile çeşitli milli müfrezeler vardı. Boşta bulunan 3 milli müfreze hava kararınca alayın bıraktığı mevzileri sessizce devralmaya başladı. Toplam 285 kişiydiler. Alayın ayrıldığının anlaşılmaması için bu gece ve sabah bir alaymış gibi ateş yakacak, gürültü edecek, keşif kolları ve devriyeler çıkaracaklardı. 17. Tümen Komutanı Albay Nurettin Özsu, "Yahu savaşmak bundan daha kolay," diye güldü. Süvari Tugay'ı ertesi sabah gelerek bölgenin ve sınırın güvenliğini üstüne alacaktı. Üzerine o kadar sorumluluk yüklenen Süvari Tugay'ının gücü, topu topu 40 subay, 1000 kadar er ve 2 de toptu. Karargah vagonunda paşalar gaz lambasının soğuk ışığında oturuyorlardı. Mustafa Kemal Paşa Enver Paşa'dan bir mektup aldığını açıkladı. 16 Temmuz'da yazmış ancak dün elime geçti dedi. Okumaya başladı. Mektup şöyle bitiyordu. Yurt dışında kalmamızın başta Türkiye olmak üzere kurtarmaya çalıştığımız İslam alemi için yararsız ve belki de tehlikeli olduğunu sezdiğimiz anda memlekete gideceğiz. İşte o kadar. Kazım İnanç Paşa söylendi. Hep aynı ölçüsüzlük, hep aynı maceracı ruh, aynı hayalcilik, aynı yukarıdan konuşma. İsmet Paşa ayağa kalktı. Kaçamak yapıp gelmişti. Karargaha gidip çalışmalıydı. İzin istedi. Enver Paşa bu büyük davalarla uğraşa dursun. Biz vatanımızı kurtarmaya bakalım. Halil Kut Paşa Batum'da kral bahçesinin karşısında bahçe içindeki güzel bir köşkte oturuyordu. Vakit akşamdı, kapı çalındı. Kapının bu tekinsiz saatte çalınması paşanın emir subayı yüzbaşı Muhittin'i kuşkulandırdı. Küçük pencereden dışarı baktı. Kapının önünde ablak yüzlü bir adam duruyordu. Tehlikeli birine benzemiyordu. Elini belindeki tabancanın üzerine koyup kapıyı araladı. Adam Alman şivesiyle kendini tanıttı. "Tavarış yoldaş, Holtzman." Yüzbaşı Almanca sordu. "Ne istiyorsunuz?" "Halil Paşa ile görüşmek için geldim. Çok önemlidir." "Güven vermek için Ali Bey'den selam getirdim," diye ekledi. Ali Bey Enver Paşa'nın kapalı adıydı. Bu adı yalnız yakınları bilirdi. Aralık kapı ardına kadar açıldı. Köşk ayaklandı. Yoldaş Holtzman'ı salona aldılar. Holtzman Enver Paşa'nın dünden beri Batum'da olduğunu haber vermeye gelmişti. "Halil Paşa nerede şimdi?" diye sordu heyecanla. "Niye kendi gelmedi?" "Batum istasyonunda eski bir vagonda kalıyor. Burada olduğunu kimsenin bilmesini istemiyor. Bugünlerde buraya uğrayacak. Değişik bir kıyafetle gelirse şaşmayın." İttihatçıların sivil lideri Talat Paşa Mart ayında Berlin'de bir Ermeni tarafından öldürülmüştü. O günden beri hepsi ihtiyatlı davranıyordu. Bu dikkati doğal karşıladılar. Soğukkanlı Bolşevik dün tanıştığı ufak tefek adamın adı geçince heyecanlanan Türklere şaşarak bakmaktaydı. Enver Paşa'nın yenik ve kaçak bir eski başkomutan olduğunu öğrenmişti. Moskova'nın bu hem başarısız hem Alman emperyalizminin eski dostu adama neden önem verdiğini anlamamıştı. Büyük siyaset buydu demek ki. Burnunu çekti. Görevi düşünmek değil, Rus gizli polisinin Batum şubesi adına Enver Paşa'yı korumak ve izlemekti. Kalkmak için izin istedi. Belpınar'da bulunan 14. Süvari Tümeni Yunan cephesi gerisinde kalmış olan Seyit Gazi'ye baskın vermek için hazırlanmıştı. Öncü yola çıkmıştı, Karadağ'da tümeni bekleyecekti. Tümen komutanı Yarbay Supikula atını mahmuzladı. Alnı akıtmalı Yağız at sevinçle ileri atıldı, tümen yola çıktı. Küçük ama kıvrak Anadolu atları sakin yaz gecesi içinde ilerlemeye başladılar. Saat 21'di. Aliyoti konağının bahçe duvarından dışarı kordona çok güzel bir müzik yansıdı. Orkestra canlanmıştı. Genel Varis Stergiadis, İzmir'de Yunan yönetiminin başlamasının yıl dönümü şerefine Garden Parti veriyordu. 12 Ağustos 1920'de Vali Vekili Besim Bey hükümet konağında yapılan bir törenle yönetimi Yunan temsilcisine devretmiş, böylece İzmir'de Yunan yasaları ve mahkemeleri yürürlüğe girmiş, Türk parasının yerini Yunan drahmisi almıştı. İzmir çevresine binlerce göçmen yerleştiriliyor, Türkler doğrudan ya da dolaylı yollarla göçe zorlanıyordu. Merkez Bankası Ege'ye yerleşen Yunanlılara işlerini geliştirmeleri için %6 faizle kredi vermekteydi. Bu kredilerin toplamı yalnız 1919 yılında 20 milyon drahmiyi bulmuştu. İzmir'den 1920 yılında 161 milyon drahmilik ihracat yapılmıştı. Yunan yönetimi durgun Yunan ekonomisine taze kan pompalayan bu verimli bölgeyi Yunanlılaştırmaya çalışmaktaydı. Konağın geniş bahçesi tuvaletli ve bol mücevherli hanımlar, üniformalı, redingotlu ve fraklı erkeklerle dolmuştu. Hava iyot ve İzmir manolyası kokuyor, orkestra hayat kadar güzel parçalar çalıyordu. Bu akşam kralcılar da Venizelosçular da sakin ve mutluydu. Yunan ordusunun Afyon, Kütahya ve Eskişehir'i almasından sonra açıkça çekişmeyi ertelemişler, birbirlerini dedikodu ile hırpalamaya bakıyorlardı. Venizelos'un zengin bir İngiliz kadınıyla evleneceğini öğrenen kralcılar dokunaklı şakalar yapıyor, Venizelosçular da Saks-Weimar prensesi Paola ile gizlice mektuplaştığını duydukları kralı ince ince çekiştiriyorlardı. Stergiadis kısa bir konuşma yaparak dinleyenlerin yüreklerinde kartal armalı, altın sırmalı Bizans bayrağını dalgalandırmak fırsatını kaçırmadı. Yunanlılık yakında Büyük İskender falanjlarının, Haçlı eskadronlarının, Bizans lejyonlarının geçtiği yollardan geçerek Gordion'a varacak ve Haşmetli kralımız Küçük Asya kör düğümünü kılıcıyla çözecektir. Dipnot: bugünkü Yassıhöyük, Polatlı'nın 15 kilometre kuzeyindeki antik yer. Söylenceye göre çözenin Asya'ya egemen olacağı kör düğüm burada bulunuyordu. Şık alkışlar yükseldi. Konuşmasını Yunanlıları ve Rumları coşturan şu cümleyle bitirdi: buraya kalmak için geldik ve kalacağız. Garsonlar alkışlar kesilmeden şampanya dağıtmaya başladılar. İkinci grup kurmay başkanı, komutanım dedi, biz susuzluğu atlatacak çareler bulabiliriz. Ama hayvanları ne yapacağız? Onlar 3 gün boyunca susuzluğa dayanamazlar ki. Bataryalarda makineli tüfek ve süvari bölüklerinde ağırlık kollarında yüzlerce at, katır, öküz ve eşek vardı. Selahattin Adil Bey kurmay başkanına yaramı kanatma diye yalvardı. Allah'a güvenip yola çıkacağız işte. Kapı açıldı. Gelen grup kurmaylarından yüzbaşı Nurettin Baransel'di. Suratı iyice sertleşmişti. Menzil komutanı geliyor. Oo, neredeymiş adam? Sormadım efendim, yalpalıyor, sarhoş olmalı. Selahattin Adil Bey ile kurmay başkanı öfkeyle ayaklandılar. Menzil komutanı binbaşı içeri girdi, sahiden yalpalıyordu. Gözleri de kan içindeydi. Bitikçe, iyi akşamlar dedi. Selahattin Adil Bey ustura gibi keskin bir sesle, 2 gündür sizi arıyoruz beyefendi, neredeydiniz diye sordu. Menzil komutanı gülümsemeye çalıştı. Özür dilerim, oturmadan anlatamayacağım. Görüyorum, ayakta duramayacak haldesiniz. Binbaşı imayı anlayacak halde değildi. İzninizle diyerek kendini koltuğa attı. Gözleri kapanıyordu. Kesik kesik anlattı. Buradan ayrıldığımı telaştan kimseye haber veremedim. Köylerden haber göndermeye imkan yok. Çabucak hallederim sanmıştım ama iş uzun sürdü. 60 saattir at üstündeyim. Hastaydım zaten. Hiç uyumadım. Galiba yemek de yemedim. Dağ köylerine dolaştım. Yetecek kadar araba tedarik ettim. Testi, kırba, tulum, hatta fıçı da buldum. Hepsi arabalarda. Arabalar yarın sabah erkenden pazar meydanında emrinize hazır olacak. Ne zaman isterseniz yola çıkabilirsiniz. Selahattin Adil Bey söyleyecek söz bulamadı. Söylese de menzil komutanı duyamazdı. Başı göğsüne düşmüş kendinden geçmişti. Komutanla kurmay başkanı binbaşı rahat uyusun diye ayaklarının ucuna basarak odadan çıktılar. Yüzbaşı da çıkıyordu durdu. Çömelip menzil komutanının dizlerini öptü. 17. tümen tam gece yarısı yola çıktı. Tümenin gücü 150 subay, 2500 asker, 1650 tüfek ve 4 toptu. Tümeni küçük bir koyun sürüsüyle ağırlıkları taşıyan araba kolları izliyordu. Gürültü olmasın diye topların ve arabaların tekerleklerine çuval ve saman sarılmıştı. Konuşmak ve sigara içmek yasaktı. Tümenin cephe sağ kanadına zamanında yetişmesi için 250 kilometrelik sarp dağ ve sık orman yolunu 6 günde aşması gerekiyordu. Kolordu karargahı ile bir süvari alayı, 33. alay, ertesi gün yola çıkacaklardı. 17. tümen bütün gece hiç durmadan yürüdü. Yol çok bozuktu. Çoğunun tabanları kabardı ya da yarıldı. Öncü alayın komutanı ilk molayı gün ışırken verdi. Askerler silahları çatar çatmaz inleyerek yerlere serildiler. Sıhhiyeciler harekete geçti. Bunlar unutulmuş köylerin diplomasız hekimleriydi. Her dert için kendilerine göre bir devaları vardı. Her taburun tepesinde iki sıhhiyeci belirdi. Birinin elinde kaba süvari çizmesi bulunuyordu. Ağlaşmayı kesin, sıhhiye geldi. Tedavi yöntemleri çok basitti. Tabanı kabaranlara biri süvari çizmesini giydiriyor, öteki sırtına binip bağırıyordu. Zıpla. Asker zıplayıp da yere basınca taban derisi patlayıp anında ete kaynayıveriyordu. Tümen karargahı yetişmişti. Komutan sürünün bir bölümünü gözden çıkardı. Etler mutfağa yollandı. Koyun postları tabanları derin yarılmış olanlara ayrıldı. Can sıcaklığı gitmemiş deriler çabuk iyileşmeleri için yaralı ayaklara sarıldı. Ateşler yakılıp kazanlar kuruldu. Yarası hafif olan iştahlılar kedi gibi yavaş yavaş kazanların çevresine toplanmaya başladılar. Birinci taburun şişman aşçısına takılmaya başladılar. Aşçı bir yandan kepçeyle et suyunun köpüğünü alıyor, bir yandan da takılanlara yakası açılmadık cevaplar yetiştiriyordu. Gülmeyi hafiflik sayan dağ köylüleri bile güldüler. Neşe taburdan tabura yayıldı. İkindiye kadar dinlenecek, sıcağın gücü kesilince yeniden yola çıkacaklardı. Akşehir pazar yeri dağ köylerinden inen kağnı ve at arabalarıyla dolmuştu. İlk gelenler yan yana bir hizada duruyorlardı. Geç kalan arabalar arkaya geçip sıraya giriyorlardı. Yüzleri sabah aydınlığı içinde eriyip gidecekmiş gibi görünen safran yüzlü kadınlar, hilal boynuzlu öküzlerin mahzun bakışlı yük atlarının yanı başında kımıldamadan emir beklemekteydiler. Komutanların ve karargah subaylarının içleri saygı ve minnetle tiril tiril titriyordu. Komutanlardan biri erkekleri sorunca ön sıradaki bir kadın, "Erkeklerimiz cephede beyim," dedi. "Yaşlara da kıyamadık. Yol uzunmuş, biz geldik. Allah hepinizden razı olsun." Tek tek dolaşıp bütün kadınlara teşekkür ettiler. Yeni Türkiye'yi erkeklerle kadınlar ortaklaşa kuruyorlardı. Eksiği kalmayan grup akşam hava kararır kararmaz cephenin sol kanadına yetişmek için yürüyüşe geçecekti.